Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 9 Hordat 1402, Hicri Kameri 10 Zilkade 1444 ve Miladi 30 Mayıs 2023 Salı. Ayrıca İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladetine idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Bahri Akyol ile İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladeti durum üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, sonsuz sevginin sembolü İmam Rıza Aleyhisselam, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı tilisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Türkiye Cumhurbaşkanları arasında görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Reisi SİKA Genel Sekreteri ile görüştü. İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı işbirliğinde yeni gelişme yaşanıyor. Bakan Emir Abdullahyan nükleer görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi Erdoğan'ın seçim başarısını kutlarken sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede ayrıca Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konularda değerlendirildi. Erdoğan ise ülkesinin Suriye konulu dörtlü platform çerçevesinde bölgesel işbirliğinin daha ciddiyet ile sürdürülmesi ve ekonomi işbirliğinin gelişmesini istediğini belirtti. Reisi pazar akşamı da Erdoğan'a Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmasından dolayı bir tebrik mesajı göndermişti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA Genel Sekreteri Kayrat Sarbraybay ile görüştü. Cumhurbaşkanı Reisi ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için SİKA'nın çeşitli kapasitelerine değinerek üyelerin desteği ve sekreteryanın daha fazla faaliyet göstermesiyle bu teşkilatın yerinin daha da güçlenmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın özellikle bilim ve teknoloji, ekonomi, kalkınma ve terör ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki deneyimlerini SİKA üyesi ülkelerle aktarmaya ve paylaşmaya hazır olduğunu belirterek bölgeler arası koridorların güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. ve ülkeler arasında istikrarlı ilişkilerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Reisi, uluslararası gelişmelerin çok taraflılığa doğru yöneldiğini belirterek, dünyada tek taraflılığın gerilemesiyle birlikte bölgenin ve dünyanın geleceğini bölge ülkeleri ve bölgesel kurumlar belirleyecek dedi. SİKA Genel Sekreteri Kayrat Sarbayda, İran'ın özellikle terörle mücadele ve ekonomik kalkınma alanında bu teşkilatın etkinliklerine ev sahipliği yapmasına aktif katılımını takdir etti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki iki önemli dosyanın kapandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki iki önemli dosyanın kapandığı da öğrenildi. İran ile ajans arasında son dönemde yapılan teknik müzakereler sonucu ajans tarafından iddia edilen yerle sözde abade tesisi ilgili dosya kapandı. Ajansın iddia ettiği 83.7 oranında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de İran'ın teknik açıklamalarıyla çözülmüş oldu. Daha önce de İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın %83.7 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair iddiaları da yalanlamıştı. Tahran yönetimi her zaman İran'ın nükleer faaliyetlerinden barışçıl amaçlı olduğunu da vurguluyor.
Fransız Le Figaro gazetesine konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer anlaşma konusunda Avrupa Birliği ile istişarelerimiz sürüyor dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi. Emir Abdullahyan, geçtiğimiz Mart'ta imzalanan Tahran-Riyad anlaşması hakkında İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesi sadece taktiksel bir anlaşma değil dedi. Bakan Emir Abdullahyan, Tahran'ın Riyad'la ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme kararı aldığını da sözlerine ekledi. Yemen krizine ilişkin Emir Abdullahyan, Tahran'ın Yemen'deki savaşın durdurması ve diyalog sürecine yürütülmesi için tüm taraflarla temas halinde olduğunu dile getirdi. Emir Abdullahyan, nükleer müzakereler ile ilgili olarak Avrupa Birliği ile temasların devam ettiğini belirterek, Borrell ve Mora ile nükleer kollar hakkında istişarelerimiz sürüyor açıklamasını yaptı. Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer anlaşma konusunda Amerika ile aralarındaki mesaj alışverişinin bölgesel ve Avrupa Birliği arabulucu devletlerinin vasıtasıyla devam ettiğini söyledi.
İran-Mısır ile ilişkilerin başlamasına hazır olduğunu bildirdi. Ayrıntılı arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadri Cehromi, Tahran hükümetinin Kahire ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirtti. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadri Cehromi, bugün düzenlediği basın toplantısında Tahran-Kahire ilişkilerine dair önemli açıklamada bulundu. Bahadri Cehromi, Tahran hükümetinin Kahire ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirterek, İslam devrimi liderinin yorumunun ardından Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda gerekli tedbirler alma talimatı verdi dedi. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmede Mısır'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesine değinmişti. İran-Mısır ilişkilerine dair Ayetullah Hamenei, bu konuyu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu meseleyle ilgili bir sorunumuz yok demişti. Heysem bin Tarık, Tahran'dan önce Kahire'yi ziyaret ederek Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmüştü. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Tahran ziyaretini değerlendirdi. Bakan Emir Abdullahyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde: Umman Sultanı'nın Tahran ziyareti, Umman ile İran arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adımdı. 13. Tahran hükümetinin komşu ülkeler ve bölgedeki devletlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dayanan komşuluk politikası, İslam devrimi liderinin desteğiyle ciddi bir şekilde ilerlemektedir. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in davetine icabetle 28 Mayıs'ta Tahran'a gelmişti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrükleri Genel Müdürü İran'ın dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Bu yılın 2 ayında İran'ın toplam dış ticaretinden 7 milyar 513 milyon dolar değerinde 21 milyon ton ham petrol, mazot yakıtı, kerosen ve bagaj ticaret hariç olmak üzere petrol dışı mallar kesin ihracatına ve 7 milyar 941 milyon dolar değerinde 4 milyon 732 bin ton ithalata tahsis edildi. Bu dönemde sıvılaştırılmış propan, sıvılaştırılmış doğalgaz, sıvılaştırılmış bitümü, metanol ve petrol bitümü en çok ihraç edilen ilk 5 kalem olurken canlı hayvan, mısır, akıllı cep telefonları, transgenik soya fasulyesi, otomobil parçaları ve pirinç ise ilk 5 ithal edilen ürünler oldu.
Son zamanlarda Gazze'ye barbarca saldırı düzenleyen işgal rejimi İsrail Başbakanı Herzog bugün Bakü'ye giderek Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Herzog ve eşi Michael Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bu Tel Aviv'in Bakü'ye Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti. Herzog ile Aliyev bir araya gelişlerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, ayak bastığı her yer için sorun çıkan işgal rejim başkanı Herzog'un Azerbaycan'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ileri sürdü. Azerbaycan ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 1.7 milyar dolardan fazla olduğunu bildiren Aliyev, ilerleyen yıllarda ticaret hacminin çeşitlendirmesi gerektiğini, hayata geçirmeyi planladıkları ortak projelerle daha dengeli ve enerji faktörüne bağımlı olmayan bir ticaret hacmine sahip olmayı umduğunu kaydetti. Aliyev uzun yıllardır İsrail'e ham petrol tedarik ettiklerini de sözlerine ekledi. Aliyev, İsrail'le uzun süredir askeri sanayi alanında işbirliği içerisinde olduklarını da hatırlattı. Aliyev'i İsrail'e davet eden Herzog, ortak bir vizyonumuz var. Azerbaycan'ın dünyada ve bölgede büyük bir etki sahip olduğunu görüyorum. Bana Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji sektörüne, genel olarak bölgeye, Asya'ya, bizimle ilgili Batı Asya'ya etkisinden bahsettiniz. İran'ın tehlike ve tehdit oluşturduğu küresel ve bölgesel güvenlik yapısına göz attık ve bu konuyu derinlemesine müzakere ettik şeklinde konuştu.
28. dönem milletvekili seçiminin kesin sonuçları resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçiminin kesin sonuçları resmi gazetede yayınlandı. Toplam %87.05 oranında seçimlere katılım sağlandı. Siyasi partilerin çıkardığı vekil sayısı şöyle: AK Parti 268, Yeniden Refah 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle tebriklerini iletti. Çavuşoğlu, Blinken görüşmesinde gelecek dönemde yapılması öngörülen stratejik mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayi alanındaki işbirliği, New York'taki Türk evine yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.
Yunanistan'da 25 Haziran'da tekrar düzenlenecek olan seçimleri hazırlanan eski başbakan Mitsotakis, seçimi kazanması durumunda Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. 21 Mayıs'taki seçimleri önde tamamlayan ve 25 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimleri hazırlanan Mitsotakis, Yunan basınına röportaj verdi. Mega TV'ye konuşan Mitsotakis, ülkede kendine güvenen güçlü bir hükümetin ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaptı. Yeni gelen seçimler öncesinde bir kez daha sandığın boş olduğunu ve yeniden doldurulması gerektiğini belirten Yunan politikacı, seçimleri kazanması durumunda Litvanya başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO zirvesine Erdoğan ile görüşmeyi planladığını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemini vurup imha ettiklerini belirtti. Shoigu, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya sürekli yeni silahlar göndermelerinin sadece çatışmaların süresini uzattığını, Rusya'nın operasyonunun sonucuysa değiştiremeyeceğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanı Shoigu, bir savunma toplantısı sırasında Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyonun son günlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde Himalinski, Tarnopol ve Nikolayev'de çok büyük miktarda batı silahı depolarına imha ettik. Kiev'de ise Amerikan hava savunma füze sistemi Patriot'u vurduk dedi. Shoigu, Patriot sisteminin nasıl bir silahla vurulduğunun detayına değinmedi. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerin özel askeri operasyonun ilerleyişine dair daha önce verdikleri bir briefingde Kiev'de Rusya yapımı hipersonik Kinjal füzesiyle bir Patriot füzesinin füze sisteminin vurulup imha edildiğini kaydetmişti. Bunun yanında Ukrayna hükümetinin NATO ülkelerinin gönderdiği silahları, sosyal tesisleri vurmak, sivil Rusya vatandaşlarına karşı terör saldırıları düzenlemek için kullandığını kaydeden Shoigu, Rusya ordusu Ukraynalı militanların bu eylemlerine azami sertlikle yanıt veriyor vurgusunu yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderilen silahların sayısını ve söz konusu silahların gönderimi sırasında kullanılan yolları gözlediğini ve saptanması halinde bu silahların imhası için hava saldırıları düzenlediğini de ekleyen Rusya Savunma Bakanı sözlerine şöyle devam etti. Ukrayna ordusunun büyük kayıplarına karşın Batılı küratörleri Kiev rejiminden geniş çaplı bir saldırıya geçmesini talep etmeyi sürdürüyor. Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedariklerini artırıyorlar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna'dan bir anti-Rusya yarattılar dedi. Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin bir toplantıdaki konuşmasında Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna'dan bir anti-Rusya yarattılar değerlendirmesini yaptı. Putin ayrıca NATO'nun geçmişte doğuya yani Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceği sözünü verip ardından Rusya'yı aldattığını, bununla da kalmayıp Ukrayna'yı kendine çekmeye yeltendiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Ukrayna tarafından bu sabah başkent Moskova'daki konutlara insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmesinde de saldırılar karşısında Rus hava savunma sistemlerinden kendilerinden bekleneceği gibi çalıştı. Ancak hala üstünde çalışılması gereken bazı hususlar olduğunu söyledi.
NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki barış gücüne takviye asker gönderileceğini duyurdu. NATO'nun Apoli'deki müttefik müşterek kuvvet komutanlığından yapılan açıklamaya göre ilave asker gönderme kararı son günlerdeki olaylar ve Kosova'daki barış gücüne 30 askerin bu olaylarda yaralanması nedeniyle alındı. Bu çerçevede Batı Balkanlar için 7 gün içinde konuşlanmaya hazır bekleyen operasyonel ihtiyat kuvvetleri harekete geçirildi. Alay büyüklüğündeki ihtiyat kuvvetleri İtalya'da bulunuyor ve kriz durumlarında ya da artan tehdit karşısında NATO'nun müşterek kuvvet komutanının emriyle harekete geçiyor.
Ve Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri tarafından imzalanan ateşkesin 5 gün daha uzatılması konusunda anlaşıldı. Suudi Arabistan ve Amerika, Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetlerinin 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmaların durdurulması için imzaladıkları ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Amerika'nın Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan ve Amerika, Sudan ordu güçleri ve HDK'nın ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatmasını memnuniyetle karşılıyor ifadesine yer verildi. Açıklamada ateşkesi uzatma kararının daha fazla insani yardım ve temel hizmetlerin sağlanması ile uzun vadeli ateşkesin tartışılması için zaman tanıyacağı belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Mısır-İran ilişkileri hususundaki tutumu etrafında. İki günlük bir ziyaret çerçevesinde İran'da bulunan Umman Sultanı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede Umman Sultanı Heysem bin Tarık Ali Said'in Mısır-İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri yeniden başlatma arzusuna ilişkin açıklamasına işaret ederek bu tutumu olumlu karşılıyoruz ve bu konuda bir sorunumuz yok dedi. Umman Sultanı geçen hafta Mısır'a yaptığı ziyaret ve aralarında Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin de bulunduğu bu ülkenin yetkilileriyle görüşmesinin ardından Tahran'a gelerek Mısır yetkilileriyle bir araya gelmesinin olumlu sonuçlarını Tahran yetkililerine de iletti. Umman Sultanı'nın arka arkaya Kuzey Afrika'ya yaptığı gezi ve ardından İran'a yaptığı gezi, İran ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerindeki gözlemcilerin ilgisini çekmiştir. Batı Asya bölgesindeki olumlu gelişmelerin yolda olduğu değerlendirmeleri de bu şekilde dile getirilmeye başlandı. Bu arada iki Mısırlı yetkili de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait National gazetesine Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin Umman Sultanı ile Mısır Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmelerde gündeme getirilen en önemli konulardan biri olduğunu ve buna dayanarak İran'ın da tavrının olumlu olmasının olası olduğunu söyledi. Böylece İran ile Mısır önümüzdeki birkaç ay içinde büyükelçi bile atayabileceği dile getirilmiştir. İslam dünyasının iki merkez ülkesi olan İran ve Mısır iki hassas ve stratejik bölgede konumlanmıştır. Mısır ve İran şüphesiz dünya medeniyet temellerinin bir parçası olarak kabul edilir ve bu iki ülkenin kültürü etkili ve seçkin bir faktör olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Ancak siyasi eğilimler bu iki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman yakınlığa veya mesafeye neden olmuştur. İran-Mısır ilişkilerine son dönemde Mayıs 1979'da başladı ve bugüne kadar devam etti. Bu tarihte, yani İslam devriminin zaferinden sadece 3 ay sonra Tahran'ın Camp David barışı olarak bilinen Kahire-Tel Aviv anlaşmasına itiraz etmesi nedeniyle Mısır ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler koptu. Elbette Camp David anlaşması Kahire'nin Arap Birliği'nden çıkarılmasına da yol açtı ve krizden çıkmak için Mısır, İran'a karşı 8 yıllık savaşta Saddam rejimine tam destek sağladı. İran-Irak savaşının sona ermesinden yaklaşık 20 yıl sonra dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 18 bin Mısır askerinin İran'a karşı Bağızçıların yanında savaştığını itiraf etti.
Buna rağmen Batı Asya bölgesi şu anda İran ve Mısır arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ihtimalini güçlendiren yeni gelişmelere de tanık oluyor. İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin komşu ülkeler ve bölge ile sürekli etkileşimi sonrasında İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması gibi başarılar elde edilmiş ve birçok Arap ve İslam ülkesi de bunu memnuniyet ile karşılamış ve bu eylemi olumlu değerlendirmiştir. Bölgede güvenliği ve istikrarı güçlendirmede etkili olduğunu da düşünen birçok Arap İslam ülkesi, bulunmaktadır. Bu bağlamda artık Batasya'da batılı ve yabancı aktörlerin müdahale etmeme ilkesine dayanan yanlış anlamaları ve anlaşılmaları giderme ve yapıcı arabuluculukların yolunu aşma doğrultusunda etkileşim ve diyalog hedefi olarak gösterilmiş ve bu sürecin en önemli örneği ilişkilerin iyileştirilmesi ve düzeltilmesi olmuştur. İran ile Suudi Arabistan arasındaki, İran ile Mısır ve Arap dünyası arasındaki ilişkilere yeniden tesis etmeyi yönelik çabaların ilerlemesi bu sürece daha da yardımcı olacaktır. Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdullah el-Eş'al, Mısır ile İran arasındaki ilişkilerin kopuk olmasının ve bu kopuk sürecin devam etmesinin iyi olmadığını belirtirken, bu ilişkilerin her iki ülkeye de fayda sağlayacak şekilde yeniden kurulmasının arkasında Kahire'nin stratejik çıkarlarından olduğunu söyledi. Özellikle Mısır tarafından ondan faydalı çıkacağını da belirtti. Ekonomik çıkarlar ve artan siyasi ve güvenlik etkileşimlerin de yanı sıra İran ve Mısır'da dahil olmak üzere bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin de iyileştirilmesi sürecinin dış müdahalelere ihtiyaç duymadan bölgesel bütünleşmeyi de sağlayabileceğini sürdürülebilir istikrar için de önemli bir faktör olacağını belirtti. Bu bağlamda Umman Sultanı ile yaptığı görüşmede Ayetullah Hamene'yi ümidine dile getirdi. Hükümetler arasındaki ilişkilerin genişlemesiyle İslam ümmeti eski ihtişamına kavuşacak ve İslam ülkelerinin kapasite ve imkanları tüm milletlere, ülkelere fayda sağlayacaktır diye buyurdu.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde Batı Asya'ya bakışı başlığı altında. Türkiye ikinci tur cumhurbaşkanlığı sonuçları sona erdi ve geçici gayri resmi sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanarak 5 yıl daha ülkenin başında bulunacak. Önemli olan konulardan biri Erdoğan'ın zaferinin Batı Asya bölgesine nasıl bir etkisi olacağıdır. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Orta Doğu'ya ilişkin birçok konu seçimdeki rakiplerin kampanyalarının da odak noktası oldu. Bu konulardan biri Suriyeli mülteciler meselesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu mülteci meselesine son verilmesi ve ülkelerine iade edilmesi konusunda ısrarcı olurken Erdoğan'ın bu konuda net bir görüşü yoktu. Erdoğan'ın yeni dönemde de Suriyeli mülteciler meselesini Avrupa'yı baskı altına almak için bir araç olarak kullanmaya devam edeceği ve Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesi meselesinin en azından kısa vadede söz konusu olmadığı görülüyor. Ancak yine de Erdoğan saraydaki konuşmasında Katar yardımı ile 1 milyon kadar mülteciyi Suriye'nin kuzeyine göndereceğini belirtti. Diğer bir konu ise Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki askeri varlığıdır. Kılıçdaroğlu bu varlığın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ancak öyle görülüyor ki Erdoğan hala Kuzey Irak ile Kuzey ve Kuzeydoğu Suriye'deki askeri varlığın devamına vurgu yapıyor. İran, Rusya, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü müzakereler devam etse de ve Suriye, Türk birliklerinin geri çekilmesi ve Şam'ın engellemesine, Şam'ın egemenliğine saygı göstermesi konusunda ısrar etse de Erdoğan hükümeti kısa vadeli Türk askerlerini Suriye'den çekmeyecek gibi gözüküyor. Diğer bir konu ise Filistin meselesiyle ilgilidir. Erdoğan hükümeti Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın destekçisidir. Nitekim Hamas da Erdoğan'ın zaferini destekledi ve bu zaferi memnuniyetle karşıladı. Aynı zamanda Erdoğan hükümeti daha önce Siyonist rejimle ilişkileri düzeltmesine rağmen son 20 yılda her zaman Filistin halkının ve Kudüs'ün destekçisi oldu ve bu desteğin yeni dönemde de devam edeceği öngörülüyor.
Bir diğer konu ise Batı Asya'daki ihvan eksenidir. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan hükümeti Katar ve Hamas ile ilişkileri güçlendirerek bölgede ihvan düzeninin güçlenmesine ve genişlemesine destek olmaya çalıştı. Ankara'nın Kahire ile ilişkileri son aylarda canlansa da Erdoğan özellikle Katar ile ilişkileri genişletme çalışacak ve Türkiye, Katar ve Hamas bloğunu güçlendirmeye ve hatta bu bloğu yeni ülkelere eklemeye de devam edecektir. Bir sonraki mesele şu ki Riyad ile Abu Dhabi ve Ankara arasındaki ilişkiler daha önce düzelmiş olsa da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye seçimlerine ilişkin net bir pozisyonu yoktu ve Kılıçdaroğlu'nun zaferini memnuniyetle karşılamış olabilecekleri öngörülüyordu. Ancak bu olmadı. Görünen o ki Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerinde rekabet işbirliği anlayışına hakim olmaya devam edecek ve rekabet yönü daha da ön planda yer alacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Türkiye'yi jeopolitik olarak daha çok komşu bir ülke olarak gördüğü için Türkiye seçimlerine müdahale etmeme ve tabu benimsememe yaklaşımı benimsedi. Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti Türkiye bir İslam üyesi olarak da görmektedir. Buna istinaden İran Cumhurbaşkanı Reisi Erdoğan'a gönderdiği mesajda seçim zaferini kutlarken iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ancak görünen o ki Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanı döneminde Kafkaslar da dahil olmak üzere bazı bölgesel konulardaki ihtilaflara devam edecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ehl-i Beyt Müslümanlarının 8. İmamı Hazreti Rıza Aleyhisselam'ın veladet günü nedeniyle 11 Zilkade günü binlerce ziyaretçi Hazretin Kutsal Türbesi'nde bir araya geliyor. İmam Rıza Aleyhisselam çocukluk dönemini babasının terbiyesi altında geçirdi ve 45 yıl Harun Reşit zalim hükümeti altında yaşadı. 35 yaşındayken babası İmam Kazım Aleyhisselam şehit oldu ve 10 yıl imamet dönemi Harun zamanında geçti. Harun'un helaketinden sonra oğulları Emin ile Memun arasında saltanat mücadelesi başladı. Bu mücadeleyi Memun kazandı ve hilafet tahtına oturdu. Alevi Şiaların peş peşe kıyamları Memun'u İmam Rıza Aleyhisselam'ı veliaht etme fikrine düşürdü. Sevgili dinleyicilerimiz, İran ve diğer ülkelerden gelen yüz binlerce ziyaretçi Müslümanların 8. imamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümü münasebetiyle Meşhed kentini ziyaret ediyor. Bu münasebetten yola çıkarak siz değerli dinleyicilerimizi İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle kutluyor ve konuyla ilgili din alemi Sayın Bahri Akyol'un görüşlerini sizler dinlemeye davet ediyoruz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihinesteyn ve huvel mu'min ansız semihul alim. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Tebareke ve Teala'nın yeryüzünde hücceti olarak bütün Müslümanlara bir olgu, bir rehberdir. Ve özellikle yaşadığı dönemde zalimlerin, tağutların şiddetli baskısı altında her çeşit yollarla İslam'ı halka anlatmaktaydı. Özellikle İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Tuz Sölü'ne, yani bugün Meşet diye anılan şehre esaret halinde götürüldü. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam yol boyunca bütün dostlarına ve İslam'ı seven, İslam hayranlarına çeşitli muizelerde, vaizlerde bulundu ve onlara her zaman Allah-u Tebareke ve Teala'ya kul olmayı ve mümin olarak yaşamayı nasihat etti. Özellikle İran'ın Nişabur şehrinde küçük bir mucizede bulunarak onlara hepsine nasihatte bulundu ki قُلُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوا. Ey müminler, sizler Allah rızası için samimi bir kalple La ilahe illallah kelimesini kalpten söylerseniz ise Allah-u Tebareke ve Teala sizi affedip ve kıyamette Müslümanlardan karar verecektir. Hadis uzundur. Devamında ise ve ene min şurutiha, bu la ilahe illallah dediğinizden sonra Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini kabullenip ondan sonra benim imametimi kabul eden insanlar kıyamette mümin sıfatıyla meşhur olacaklar. Bu bütün insanlara vasiyattır. Ve özellikle imamın olgu edinecek sıfatı hiçbir zaman sofra başında tek yemek yemezdi. Hatta hizmetçilerle, kölelerle beraber oturup bir sofrada yemek yerdi. Bu imamın biz insanlara en büyük bir olgu olduğuna işaret ve delalettir.
Tahran Radyosu.
Hocam, sizin de bildiğiniz gibi Meymun o dönemde Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ı Rak'tan Meşhed'e zorla getirtiyor. Şimdi bu kararda ki amaç nedir? İmam Rıza Aleyhisselam neden zorla Irak'tan Meşhed'e getirtiliyor sizce?
Evet, çok güzel bir soruya değindiniz. Amaç bellidir. Her zaman için tağutlar müminler karşısında bir kaledir. Yani sadece Allah-u Tebareke ve Teala'nın hakkaniyetini ve onun vehdaniyetini, tevhidini anlatan kişileri sahneden kaldırmaktır. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam bütün işleriyle, bütün amel ve fiilleriyle insanları sadece ve sadece Allah'a kul olmaya davet etmekti. Bunu gören zamanın gaddar hükümetleri, Memun olsun, Abbasiler olsun falan, hepsi bu tür insanların sahneden kaldırılmakta amaç. Yani İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan başkasına ibadetin, kulluğun hiçbir faydasının olmadığını anlatmaktaydı. Bunu anlayan insanlarsa her gün geçtikçe İmam Rıza Aleyhisselam'ın etrafında çoğalmaktaydı. Bunu gören zalim, gaddar hükümetler, tağut sistemler böyle bir şahsın yaşamasına imkan tanımazlar. Aynı şekilde günümüzde de öyledir. Dünyanın her bir yerine baktığımızda bu sahneler görülmektedir. Yani işin daha doğrusu dünyanın her tarafına baktığımızda her yer akıllı, mümin insanlar için bir aynadır. O aynaya insan baktığında ibret alması gerekir. Yani ibret alınması gereken çok şeyler var. Oysa ne yazık ki ibret alan pek az.
Son soruda şunu sormak istiyorum hocam. Sizin açınızdan İmam Rıza Aleyhisselam'ın İran'daki varlığı, İran halkı üzerinde ve yaşamları üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır? Bunu nasıl özetlemek lazım efendim?
Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam, kocaman İran İslam Cumhuriyeti gibi bir memlekete gerçekten bir berekettir, bir rahmettir. Yani Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam İran İslam Cumhuriyeti'ne olan bereketi bugünkü petrolünden, gazından, neyinden milyonlarca kez daha keramet ve berekettir. Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın hak evlatlarındandır, öz torunudur. Allah-u Tebareke ve Teala'nın Resulü bunu bizzat kendi mübarek ağızlarından buyurmuş. Ey benim ümmetim, ey benim sahabelerim, gün gelecek benim evlatlarımdan Ali isminde bir tanesini bu Medine'den Tuz çölüne esir olarak götüreceklerdir. Ve gün gelecek Allah-u Tebareke ve Teala'nın lütfuyla bu Tuz çölü denilen bir yer Allah-u Tebareke ve Teala'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah'ın melaikeleri, bütün melekleri oraya inip kalkacaklar. Her kim İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ı Tuz çölünde gidip ziyaret ederse, Yüce Rabbim onun dert ve üzüntülerini giderecektir. Bu açıdan İran İslam halkı da elhamdülillahi rabbil alemin zamanın hak, masum, hüccet imamını tanımış ve onun ezametini bildiklerinden dolayı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek doğum yıl dönümü veya şehadet yıl dönümünde ise milyonlarca insan gidip yakından İmam Aleyhisselam'a hürmetlerini, saygılarını, tazimlerini bildirip ve ona biatlarını tekrarlamak için oraya milyonlarca insan gitmektedirler. Elhamdülillah Rabbil Alemin, günümüz dünyasında da herkes bunu yakından görüp izlemektedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Bahri Akyol hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Siyonist rejimin Şam'a hava saldırısı düzenlemesi, İran Yargı Erki Enformasyon Merkezi Başkanı Ali Abdullahi'nin Siyonist İsrail ile bağlantılı 14 kişilik bir terör timinin yakalandığını bildirmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Afgan din aliminin İmam Hümeyni düşüncesi hakkında açıklamasını konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
Afgan din alimi Ayetullah Salihi, Müslüman milletlerin İmam Hümeyni düşünceleriyle İslam dininin ihyası yolunda sağlam adımlar attığını söyledi. Ayetullah Salihi, İmam Hümeyni'nin rihletinin yıl dönümü münasebetiyle İran Press'e verdiği röportajda şöyle dedi. İmam Hümeyni'nin düşünceleri dünyada İslam'ı canlandırdı ve bunun sonucunda din alimleri ve fakihlerin de halk nezdindeki konumu güçlendi. Ayetullah Salih açıklamasının devamında şöyle dedi. İmam Hümeyni İran'da gerçek İslam'a bağlı kalarak birlik oluşturmanın diğer milletler için yol gösterici nitelikte olduğunu bildirdi ve dünyada Müslümanlar başta olmak üzere mazlum insanlar için ilham kaynağı oldu. 14 Hordat 1402 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüdür.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade'nin İran'ın yeni yerli hipersonik balistik füzesinin yakında tanıtılacağını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Khorasan gazetesinde Yemenli gençlerin İmam Hümeyni hakkında düşüncelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bir grup Yemenli genç İmam Hümeyni'nin direniş ekseni ülkülerini güçlendirme düşüncelerini değerlendirdi. Yemenli genç bir kadın olan Fatima Al-Medani İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümü münasebetiyle San'a'da İran Press muhabiriyle yaptığı röportajda şöyle dedi. Amerika ve Siyonist rejim başta olmak üzere düşmanlarla mücadelede İmam Hümeyni'nin düşünceleri direniş ekseninin destekçisiydi. Yemenli bu genç kadın, Lübnan ve Yemen'deki direniş hareketlerinin liderlerinin İmam Hümeyni'nin düşüncelerinden etkilendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı. İnkılap ve İmam Hümeyni düşünceleri olmasaydı Yemen'de inkılap ve direniş şekillenmezdi. Bir başka Yemenli genç kadın olan Batul Al-Mansur, İran Press muhabirine verdiği röportajda İmam Hümeyni'nin düşüncelerinin Batı Asya ülkelerindeki etkisini şöyle ifade etti. İmam Hümeyni'nin düşünceleri gerçekçiydi ve Kur'an'dan kaynaklanıyordu. Bu yüzden İmam Hümeyni küresel inkılaplar liderliğinin ön cephesinde yer aldı.
Hemşehri gazetesinde Çek Cumhuriyeti'nden bir araştırmacının Suriye gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çek Cumhuriyeti Üniversitesi'nden araştırmacı ve profesör Vlasta Havelka, Suriye halkının teröristlere karşı direnişi ve zaferi hakkında yaptığı açıklamada, bu ülkeye yönelik komploların ve terör eylemlerinin başarısız olduğunu ve Suriye'nin bu şekilde Amerika'ya karşı koyduğunu belirtti. Vlasta Havelka, Suriye'nin terör ve Amerikan hegemonyasına karşı mücadelede etkili bir rol oynadığını ve bu rolün halk üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu vurguladı. Havelka açıklamasının devamında Suriye'nin terörle mücadelede ve Amerika'ya karşı koymadaki etkin rolünün tüm dünya halklarını ve egemenliğini savunan, baskıdan kurtulmak isteyen milletlerin ve güçlerin hizmetinde olduğunu söyledi. Çek Cumhuriyeti Üniversitesi'ndeki bu araştırmacı ve profesör, uluslararası toplumu Suriye halkı üzerindeki tek taraflı yaptırımlar ve batı baskılarını derhal ortadan kaldırmak ve Suriye'de yasa dışı olarak bulunan tüm yabancı güçleri sınır dışı etmek için girişimde bulunmaya çağırdı. Suriye halkıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Havelka, halkının direnişi sayesinde bu ülkenin tüm zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sonsuz sevginin sembolü İmam Rıza aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, Hicri Kameri 11 Zilkade Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Rıza aleyhisselamın mübarek veladet günüdür.
İran'da adeta bir güneş gibi parlayan İmam Rıza aleyhisselam hakkında Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Kıyamet gününde güler yüz ve açık alınlı Allah'ı ziyaret etmek isteyen Ali bin Musa Rıza'nın dostluğunu kazanmış olmalı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu kutlu viladet nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemini kutluyoruz.
Bugün Ehl-i Beyt aşıklarının büyük bir coşkuyla kutladığı günlerden biridir. Hicri kameri 11 Zilkade 148 yılında Resulullah Efendimizin soyundan ve velayet evinden bir başka güneş doğdu ve kendisine Rıza adı verildi. Ehl-i Beyt'in 7. imamı Hazreti Musa Kazım aleyhisselam ve dindar ve ahlaklı eşi Nergis Hatun'un evladı olan İmam Rıza aleyhisselamın nur dolu kutsal doğum gününü kutlarken hep beraber şöyle diyoruz. Ey Allah'ım, Ali bin Musa Rıza aleyhisselama selam gönder. Pak, takvalı ve seçkin olan o imama ve yeryüzünde ve yer altında olan herkese senin hüccetin olana, o doğru söyleyen şahide, kamil olan bir selam ve bereketli ve sürekli olan tıpkı dostlarına gönderdiğin selam ve en iyi selamların gibi.
İmam Rıza aleyhisselam, tayyibe hayatı boyunca amel ve konuşmalarında sevgi ve rafeti en güzel biçimde sergiledi. şehadeti ardından da nurlu ve mutahhar türbesi, acılı yürekler ve ehl-i beyt aşıklarına her daim güvenli bir sığınak oldu. O Hazretin kerem ve rafeti ise insanların her din ve ırktan türbesine giderek o Hazretle dertleşip gözyaşı dökerek bazen de melekuti mekanda Allah ile aşk dolu dualar yapacak kadar fazladır. Kim hangi niyet ile buraya gelmişse İmam Rıza Aleyhisselam'ın aşk kokan nurlu türbesinden ayrılırken mutluluk dolu bir kalp ve huzurla ayrılır.
Ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret eden dünyaca tanınan Rus oryantalist ve seyyah Yurgin Yorovski İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde bulunduğunda duygularını şöyle anlatıyor. Rusya'da böyle maneviyat yoktur ve bu his tecrübe edilemez. Bu yüzden bu kutsal mekanın irfan dolu duyguları ve maneviyatını anlatmak çok zordur. Bu mekanda bulunduğum anlar bana huzur verdi ve tekrar meşhede yolculuk yapabilmeyi seviyorum.
Merhametli olmak Yüce Allah'ın özelliklerindendir ve masumların özlerinde anlatılmayacak şekilde tecelli bulan, iyi ve seçkin olan ilk özelliktir. Sevgi beslemek ve dostluk ise İmam Rıza Aleyhisselam'ın siyerinde bariz şekilde bulunan bir özelliktir. Öyle ki sadece insanlara buna tavsiye etmekle kalmayıp aynı zamanda bizzat kendileri de bu konuya bağlı kalıyordu. İmam Rıza Aleyhisselam tüm mübarek hayatı boyunca insanları sevgi, aşk ve muhabbet odağı ve sembolü oldu. Öyle ki o Hazretin yaşamının tüm boyutları ve halkın çeşitli kesimlerine karşı davranışları dikkate alındığında bu özellik açıkça göze çarpıyor.
İmam Rıza Aleyhisselam bizzat imam ve lider özelliklerini açıklarken imamın merhametli bir arkadaş, küçük çocuğu için şefkatli bir baba, samimi bir kardeş ve hayırsever bir anne olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar toplumun dini lideri ve halk arasındaki sevgi dolu ilişkinin göstergesidir. Bu yüzden o Hazret halk tarafından Rauf İmam olarak tanındı.
İmam Rıza Aleyhisselam'dan hacetini alan Cezayir asıllı Fransız Profesör Reşit bin İsa şöyle anlatıyor. Ben yeğenimi 12 yıl boyunca kaybetmiştim. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordum. Kime sorduysam kimse bilmiyordu. Ta ki arkadaşlarımdan biri neden İmam Rıza'ya gidip sorununu ona anlatmıyorsun? O ihtiyaçları karşılayan Gaziyel Hacat'tır dedi. İran'da Meşhed kentine gittim ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın Melekuti türbesine uğradım. Ziyaret gelenekleri ve böyle şeylerden hiçbir bilgim yoktu. Fakat tamamen saf ve samimi bir şekilde İmam Rıza Aleyhisselam'ın huzurunda şöyle arz ettim. İmam Rıza, affederseniz, selamun aleyküm. Sizin şefkatinize sığınıyorum. Bana ceddin Resulullah'ın hakkıyla yardım et. Yardım et ki yeğenimi bulayım. Bana bir işaret göster ki hayatta mı yoksa öldü mü bileyim. Olayın üzerinden 2 ay geçmemişti ki yeğenimin eşi Londra'dan Paris'te bizi mihvar aradı ve çocuklarıma Londra'da yaşadıklarını söyledi. Bu yüzden ben teşekkür etmek için tekrar İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine gittim. Bu olayda ben İmam Rıza Aleyhisselam'ın mucizesini gördüm. Zira yıllarca yeğenimi aramış fakat bir sonuca ulaşamamıştım. İmam Rıza Aleyhisselam umutsuzluğumun durumunda hacetimi ve isteğimi yerine getirdi.
Cezayirli profesör İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesindeki duygularını şöyle anlatıyor. İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi adeta bir darul şifadır. Çok sade ve her türlü protokolden uzak buraya gelerek imama gönül sofrasını açabiliyorsun. Hiç utanmadan ağlayabiliyorsun, zira herkes ağlıyor ve bu gözyaşları sevgi ve muhabbettendir. İnsan türbeyi ziyaret edince iyileştiğini hissediyor. Psikologların tam tersine, ki binlerce dolar ile yanlarına gidiyorsun fakat dönüşte bunalımın daha da artıyor. Zira binlerce dolar kaybetmişsin ve fakat hiçbir kazancın da olmamıştır.
Tahran Radyosu.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın bereketli ömrü boyunca sevgi dolu davranışları sadece Müslümanlara yönelik değildi. Müslüman olmayanlar da o Hazretin sevgi ve lütfundan nasibini alıyorlardı. İnsanları ve gönülleri adeta bir mıknatıs gibi kendine çeken, imamın sevgisi insanların fıtratını uyandırıyordu. Ehl-i Beyt imamlarının sekizincisi, Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın sahip olduğu ahlak, davranış, sevgi, tevazu ve başkalarını düşünmesi, halkın kendisine büyük aşk beslemesine neden olmuştu.
İmam Rıza Aleyhisselam tevazu gerçeğini halka iyilik yapmakta biliyordu. Nitekim şöyle buyururdu: tevazu, insanların sana vermelerini istediğini onlara vermendir. O Hazret ayrıca babasının sahabesinden olan Muhammed bin Sinan'a şöyle yazdı: tevazunun dereceleri vardır. Örneğin insanın kendi kıymetini bilmesi ve ihlasla onu kendi şanına yakıştırmasıdır. Başkalarına kendisine yapmasının sevdiği şeyi başkalarına yapmasıdır. Ona kötülük edene iyilikte bulunmak, öfkesini yutmasıdır. İnsanlardan özür dilemesidir ve Allah iyilik yapanları sever.
İmamın hamamda başkasını yıkaması da o Hazretin eğitici davranışlarındandır. İmam kendi evinde şahsi bir banyo yaptıracak ya da hamama gittiğinde orayı kapatacak kadar maddi durumu müsaitti. Fakat İmam Rıza çok mütevazi bir şekilde diğer insanlar gibi hamama giderlerdi. Günün birinde İmam hamama gittiğinde tanımadığı birisi onu keselemesini ister. Çevresine bakınarak İmam'ın sevgi dolu mübarek yüzünü görünce İmam'dan sırtını keselemesini ister. Bu arada hamamda bulunan başkaları İmam'a selam verince adam İmam Rıza'yı tanıdı. Bu yüzden keselenmesini bitirmek istediğinde imam onun kalbini şad ederek ona kese sürmeye devam etti. İmam Rıza Aleyhisselam çok mütevaziydi.
İmam Rıza Aleyhisselam şahsiyetinin rafet ve sevgisine ilaveten çekici yönlerinden bir diğeri ise o Hazretin bilimsel yüksek konumuydu. İmamın yaşadığı dönemde bilimsel ve düşünce ile ilgili çalışmalardı. Çeşitli düşünce akımlarını inceleme ve eleştirme, telifler, tedvinler, tercüme çalışmalarının yaygınlaşması nedeniyle çeşitli ilim ve marifin kaleme alınması önemli oranda rivaçtaydı. Çeşitli felsefi ve fikri dalgalar ve mektepler oluşmuştu. Ders sınıfları çeşitli ilimleri öğrenmek ve öğretmek için araştırma yapan hocalar ve öğrencilerle dolup taşıyordu. Yaşanan bilimsel ve kültürel gelişmelere paralel olarak sapkın düşünce dalgaları da yükselerek tıpkı birer afet ve zehirli mantarlar gibi marifet ve düşünce bahçesinde yeşermeye başladılar.
Böyle önemli bir dönemde İmam Rıza Aleyhisselam düşünürler ve bilim adamların sığınağı oldu. İmam Rıza Aleyhisselam farklı mezheplerden çeşitli alimlerle tartışmaya ve fikir alışverişinde bulunarak gerçeği ortaya çıkarıyordu. Sapkınlar ve aşırıcıları eleştiriyor, fakihler ve şeriata bağlı olanları onaylıyor ve destekliyordu. O Hazret en güzel biçimde şeriat yasaları, kuralları ve ilkelerini açıklıyor, inanç temellerini güçlendiriyordu.
Abbasi halifesi bu dönemde halk arasında İmam Rıza Aleyhisselam'a duyulan sevgi nedeniyle çeşitli tartışma ve münazara oturumları düzenleyerek bilimde seçkinlere çağırıyordu. Böylece İmam Rıza Aleyhisselam'a zor sorular sorarak o hazrete meydan okumalarını istiyordu. Fakat İmam Rıza Aleyhisselam her zaman sorulan sorulara cevaplamak için öncülük eder ve tüm bilim adamlarını hayrete düşürürdü. İşte böyle bir oturumda Mamun İmam Rıza Aleyhisselam'a sorduğu birkaç soruya aldığı cevapların ardından şöyle itiraf etti. Allah'a yemin ederim, doğru bilgi ancak Resulullah hanedanından başkasında değil ve gerçekten babalarının bilgisini miras almış ve ecdadının tüm ilimleri sende bir araya gelmiştir.
Nitekim Ebu Salti Herevi de bu konuda şöyle diyor. Ali bin Musa Rıza'dan daha alim birini görmedim. Onu gören her alim de benim dediğim gibi demiştir. Mamun bütün din ve mezhep alimlerini toplayarak İmam Rıza Aleyhisselam ile tartışmaları için bir meclis düzenledi. İmam Rıza Aleyhisselam onların hepsini mağlup etti. Öyle ki onlar imamın üstünlüğünü ve kendi aziyetlerini itiraf etmekten başka çareleri kalmadı.
Değerli dinleyiciler, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümünü bir kez daha kutlarken sohbetimizi o hazretin duasıyla noktalıyoruz. Allah'ım, her gam ve kederde güvencem, her sıkıntı ve zorlukta ümidim ve başıma gelen her musibette sığınağım ve hazırlığım sensin. O halde bütün hamd ve övgüler sana mahsustur. Büyük minnet ve ihsanlar senindir. Senin nimetinle iyilik ve doğruluklar kamil olur. Ey marufuyla maruf olan ve ey marufla tavsif edilen, marufunla beni marufuna ulaştır. Onunla beni başkasının marufundan müstani kıl. Kendi rahmet ve merhametin hürmetine ey rahmedenlerin en merhametlisi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt'in 8. imamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden söz ettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Geçen bölümlerde perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından ve ayrıca perilerin bir başka önemli özelliği huyları ve davranışları ve sihir ve büyük gücüne sahip olduğundan, genellikle bahçelerde ve hatta kuyuların dibinde yaşadıklarından ve devlerle ilişkilerinden ve masal kahramanı onlara nasıl musallat olduğundan söz ettik.
Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Neml ve Sebe suresinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bazıları peri tercüme ettikleri cinlere hakimiyetinden söz edilmiştir. Bu konu Fars edebiyatına da geniş ölçüde yansımış, bazı şair ve yazarların yazdıkları şiir ve öykülerin konusu olmuş, hatta Fars dilinin halk edebiyatını da etkilemiştir. Süleyman'ın mühürü veya perilerin Hazreti Süleyman'ın bahçesine girip çıktığı ile ilgili masallar bu iddianın ispatıdır.
Bir peri masalında şöyle deniliyor: sihirli halı geldi ve Hazreti Süleyman'ın kızının bahçesine indi. Kralın oğlu bahçenin dört bir yanında devlerin nöbet tuttuğunu fark etti. Bahçenin ortasında üç taht vardı ve üç peri bu tahtların üzerinde oturuyordu.
Perilerin bir başka özelliği de ölümsüz olmalarıdır. Periler masallarda ölmez, sadece şekil değiştirir. Periler sürekli bir kılıktan başka bir kılığa girer. Örneğin periler bir bitkiye ya da bir hayvana veya bir inciye dönüşür ama sonunda ilk kılığına geri döner.
Bazı peri masallarında perileri ele geçirmek ve onlara musallat olmak ancak özel bir yöntem ile mümkündür. Ve eğer başka türlü hareket edilirse perilere ulaşmak mümkün olmadığı gibi bazen onları ele geçirmek isteyen kişi zarar görebilir. Hatta hayatını bile kaybedebilir. Perileri ele geçirmek için genellikle onları saçlarından yakalamak ve bir yere bağlamak ve peri yemin etmedikçe onu bırakmamak gerekir. Bu özellik birçok peri masalında anlatılmıştır. Örneğin bir masalda bu yönteme işaret ediliyor.
Dev sordu, neden buraya geldin? Bana 40 metre saçlı kızın yerini göstermen için geldim. Dev şöyle dedi, peki madem canından bezmişsin, benim de sözüm yok. Biraz kuyruk yağı ve 7 tane çelik çivi alırsın, falanca yoldan gidersin. Ta ki 40 metre saçlı kızın köşküne varırsın. Önce bir kedi karşına çıkar. Kuyruk yağı ona verilecek. Sonra 40 basamağa ve bir boy aynasına varacaksın. Sakın o aynaya bakma. Aynaya arkanı dön, basamaklardan çık. Her basamakta bir peri uyuyordur. Sessizce basamakları tırman. 7 çelik çiviyi yere çakarsın, peri kızın saçını çivilere örersin. Sakın sağ eline yemin etmedikçe onu serbest bırakma.
Birçok peri masalında yaşlı kadınlar veya devler öykünün kahramanına, peri kızın yerini bulmasına ve ona nasıl musallat olması gerektiği konusunda yardımcı olur. Eğer hatırlayacak olursanız, Beyaz Kuş masalında kahramanımız kendisi de perilerden olan beyaz bir kuşun yardımıyla amacına ulaştı.
İran'da peri masallarında bir başka özellik perilerin 40 sayısı ile ilişkileridir. Bu sayı İslam'da da özel bir yere sahiptir. dünyanın çeşitli yörelerinde sayıların özel yeri olduğuna ve sık sık kullandığına şahit oluyoruz. İran'ın peri masalları da bu kaideden müstesna değildir. İran'ın peri masallarında 3, 7 ve 40 sayıları çok yaygındır. Bu sayıların arasında en çok 40 sayısı perilerle ilgili olarak kullanılmıştır. Masalda şöyle okumaktayız. Simurg şöyle dedi. Perilerin kralının kızının 40 odası var. 40 dev de korumasıdır. Odaların anahtarını bir kedi taşır. Kedi köşkün duvarlarında dolaşır ve anahtarlar boynundadır. Eğer kediyi okla vurup köşkün dışına düşürebilirsen anahtarları ele geçirebilirsin. Eğer 40 oda ve 40 deve geçebilirsen dua et ki perilerin kralının kızı uykuda olsun. 40 sayısı İran masallarında hatta masalın adında da kullanılmıştır.
Muhterem dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her bölümde olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Evet, geçen bölümlerde Beyaz Kuş öyküsüne başlamıştık ve demiştik ki bir kral varmış. Bu kral evlat sahibi olmuyormuş ama daha sonra bir erkek evlat sahibi olmuş. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretmişti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi. Sonunda kralı öldürür ve kendisi tahta oturur. Ardından da kralın eşi ve oğlunun öldürülmesini emreder. Vezirin adamları kralın eşini öldürür. Ama annesi onu dereye attığı, oğlunu da öldü zannederek kendi halini bıraktı. Fakat çocuk ölmedi, büyüdü. Ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşları ile dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzat koydu. Vezir ise Şirzat ve amcasını yok etmek için bir plan yaptı. Ama sonunda Şirzat ve amcası savaşı kazandı ve Şirzat amcasını kral ilan etti.
Yine dedi ki Şirzat'ın iki amcaoğlu onu kıskanıyordu ve bu yüzden amcası onlara şimdiye kadar gitmediği bir yerden görmediği bir şeyi getirmelerini söyledi. İki kardeşin getirdiği şeyler kralın daha önce gördüğü şeylerdi. Daha sonra Şirzat yola çıktı ve gittiği yerde yağsız yanan bir fener buldu. Ama ikna olmadı ve fenerin ikinci benzerini bulmaya karar verdi. Ve yoluna devam etti. Şirzat sonunda gitti ve bir yerde ikinci feneri ve sahibini de buldu. Fenerin sahibi ona devler kalesinden bir çift güvercin getirdiği takdirde feneri vereceğini söyledi. Şirzat uzun bir maceranın sonunda beyaz bir devin kızını kaçırmak üzere yola çıktı ve kurtardığı bir atla kızın yanına vardı. Ve onu da ele geçirip sağ salim kentine döndü ve tüm kazandıklarını da kral amcasına gösterdi. Amcası da çok sevindi ve Şirzad'ın gerçek pehlivan olduğunu söyledi. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kral daha sonra beyaz devin kızı ile Şirzat'ı evlendirdi ve 40 gün 40 gece düğün ve şenlik yapıldı. Gece vakti Şirzat odasına geçtiğinde beyaz kuş da onunla birlikte odaya girdi. Ancak Şirzat bu kez çok öfkelendi. Kral beyaz kuşu çağırdı ve neden böyle yaptığını sordu. Beyaz kuş şöyle dedi. Şirzat'tan sorun. Acaba ben ona hiç kötülük ettim mi? Şirzat kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Bu kuş fırtınadan kaçmama ve beni yerde saklamama mani oldu. Yine altın dizginli atı ele geçirmemi engelledi. Dün gece de özel yaşamıma girdi.
Bu sözlerin üzerine beyaz kuş derin bir nefes aldı ve şöyle anlattı. O fırtınada attan inmene müsaade etmedim ve bir yere sığınmana engel oldum. Çünkü o fırtına bu kızın babası beyaz devdi. Sen atın üzerinde oturduğun müddetçe sana bir şey yapamazdı. Fırtına senin attan inmeni bekliyordu. Çünkü o zaman seni yok edebilirdi. Beyaz kuş, beyaz devin kızına döndü ve öyle değil mi diye sordu. Kız da evet, doğru söylüyor dedi. Beyaz kuş devam etti. Eğer atın dizginli atı yakalamana mani olsaydım, bunun sebebi de o at. Bu kızın amcası olmasaydı. Eğer o atı ele geçirebilseydin, seni yere vurur yok ederdi. Beyaz kuş tekrar kıza döndü ve sordu. Öyle değil mi? Kız yine evet doğru söylüyor dedi.
Beyaz kuş tekrar anlatmaya devam etti. Dün gecede sizin odanıza girdim ve orada kaldım. Çünkü bu kızın ağabeyi kara bir yılana dönüşmüş ve odada saklanmıştı. Gece vakti seni öldürmek istiyordu. Ben o yılanı öldürdüm. Bu da leşi. Beyaz kuş bu sözün ardından kara bir yılanın leşini yere fırlattı ve kıza sordu. Öyle değil mi? Kız yine evet doğru söylüyor dedi. Beyaz kuş derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Benim kaderimde, ömrümde bir kişiye yardım etmek yazılmış. Eğer o adam gerçekten bir yiğitse onun karısı olmalıydım. Yoksa da ölmeliydim. Şimdi artık benim ömrüm sona erdi ve artık ölmeliyim. Beyaz kuş bu sözün ardından yere yığıldı ve oracıkta can verdi ve bir taşa dönüştü. Orada bulunan herkes beyaz kuşun acı kaderine ağladı.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor.
bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,